Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Yetimleri ve kimsesizleri korumak bölümündeyiz. 267. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. Kocası ölmüş kadınlara ve yoksullara yardımcı olan kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi olur. Es-sa'i alel ermileti vel miskin kel mücahidi fi sebilillah. Ravi diyor ki, hatta Hazreti Peygamber'in o kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzleri hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir buyurduğunu da sanıyorum. Ve kel gâim illezî lâ yefturu ve kessâim illezî lâ yufturu. Demek ki insan çok önemli, ruh taşıyor, can taşıyor. Dolayısıyla canlı bir varlığa yardımcı olmak nafile ibadetlerden daha önde geliyor. Hayat bir imtihandan ibarettir. Ne gariptir ki bu imtihanda soruların en çetini az sevilene değil çok sevilene sorulmaktadır. İnsanı yoran, bunaltan, terleten bu ağır imtihanlar kah bize, yakınlarımıza, eş ve dostlarımıza, bazen de tanımadıklarımıza rastlamaktadır. İşin bize garip gelen bir yanı da şudur. Kulunu imtihana tabi tutan Yüce Mevla, ona dayanmasını, sabretmesini tavsiye ederken, seyirci durumundaki kimselere de onu yalnız bırakmamalarını, dert ve sıkıntılarına ortak olmalarını tavsiye etmektedir. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına daha çok imtihan gönderir, diğer kullarına da ona yardım etmelerini emreder. Hadis-i şerifte imtihan edilen kullardan sadece ikisi, kocasız kadınlarla yoksullar ele alınmaktadır. Kocasız kadınlar ifadesinin içine kocası öldüğü için dul kalan kadınlarla evlenmemiş kızlar girer. Bu iki grubun içinde hiç problemi olmayanlar bulunduğu gibi hayatın acı darbesini yiyen, üstelik bu darbeyi hafifletecek maddi imkana sahip olmayan kimseler de vardır. İşte bu savunmasız durumdaki kimseler diğer insanların ilgisine ve yardımına muhtaçtır. Bizden bu ilgi ve yardımı isteyen, yukarıda işaret edildiği gibi her şeyin idaresi elinde olan kudretli Rabbimizdir. İnsanların derdini ancak sıkıntı çekenler anlayabilir. Hayatta başı ağrımayan zavallılar, değil yardıma muhtaçları kendilerini bile anlayamazlar. Yani kendi hali vakti yerinde sıkıntı çekmemişse hiç, insanların halini anlaması zor olabilir. Burada biraz belki onun da kendisini zorlaması lazım. Acaba olmasa nasıl olur, sıkıntıya düşsem nasıl olur diye bir empati yapması gerekir. Bir akrabamızın, komşumuzun, tanıdığımız veya tanımadığımız birinin hayatta yalnız kalan hanımı, hele bir de çocukları varsa, acaba onlar ne sıkıntılar çekmektedir? Ne gibi zorluklara göğüs germektedir? Hayatta yalnız kalmış bazı kadınlar için parası olmak bile yetmez. Hatta onların etrafta paralı kadın diye bilinmeleri problem doğurabilir. İnsanın odun kömür parası olabilir ama odunu kömürü alıp eve getirmek, evin sağını solunu tamir ettirip boyatmak, yine insanla ve tanıdıkların yardımıyla yapılabilecek işlerdir. Bazen değil bir kadının, güçlü kuvvetli erkeklerin bile yapmakta zorlandığı işler vardır. Etrafımızda tanıdıklarımızın arasında bulunan yardıma muhtaç, yalnız kadınlara el uzatırsak toplumun kanayan bir yarasına merhem oluruz. Onların iffet ve namuslarını koruruz. Gerçi yani bütün insanlara yardımcı olmak, güçlü kuvvetli olan da, erkek olan da, kadın olan da, çocuk olan da yardımcı olmak her zaman için insanlardan beklenen şeydir. Ancak bu tür muhtaçlar ise daha çok ihtimama, önem verilmeye ihtiyaç duyar. Peygamber Efendimiz dul ve yaşlı kadınlarla fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir gayret gösterirdi. Zaten o hayatı boyunca gönlü kırıkların yanında oldu. Onlarla ağladı, onlarla güldü. Allah'ın rızasının böyle kimselerin yanında olduğunu bildiği için onlara yardımcı olanların Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanacaklarını söyledi. Bu tür muhtaçların hizmetine koşmak, cihada koşmak gibi son derece faziletli bir ameldir. Zira Allah yolunda cihad edebilmek için sabırlı ve dayanıklı olmak, nefsin ve şeytanın caydırıcı tavırlarına karşı koymak nasıl gerekliyse, kocasız kadınlarla yoksullara devamlı surette yardım edebilmek için de böyle dayanıklı ve kararlı olmak gerekir. Demek ki kocasız kadınlara ve yoksullara yardım etmek, onlar için koşturmak, cihad etmek gibi, geceleri kalkıp ibadet etmek, hiç bıkıp usanmadan, yorulmadan, gündüzleri de oruç tutmak, hiç iftar etmeden her gün oruç tutmak gibi sevap kazandırıyor. Hadisten öğrendiklerimiz, dul ve evlenmemiş kadınlarla yoksul ve fakirlere yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. İki, böyle fedakar bir mümin geceleri durmadan namaz kılmış, gündüzleri ara vermeden oruç tutmuş gibidir. Üç, güçsüz ve korunmaya muhtaç kimselerin yardımına koşmak Allah'ın rızasını kazanmayı sağlar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Yemeklerin en fenası davet edildiği zaman gelecek olan kimselerin çağrılmadığı, gelmeye pek arzulu olmayanların davet edildiği düğün yemekleridir. Canı istemediği için davete gitmeyen kimse Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş sayılır. Düğün daveti, yani zenginler kendi aralarında zengin zengini çağırarak düğün yapmasın. O zaten yemeğe de ihtiyacı yoktur. Zorla gelmek geliyordur veya gelmiyordur, gelmek istemiyordur. Dolayısıyla düğün yemeklerinde civardaki fakirleri çağırıp onları bir vesileyle doyurmak, düğün vesilesiyle doyurmak en güzelidir. Böyle yapılmayan yemekler en şerli yemeklerdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayette zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Çok lüks otellerde falan davetler veriliyor, yemekler, düğünler yapılıyor. Tabii ki orada masrafı çok olduğu için ancak böyle çok kendisine menfaat olacak insanlar çağrılıyor. Fakir fukaranın oraya girmesi, çağrılması mümkün değil. Bu en şerli düğün yemeği sayılır demek ki. Böyle yapmaktansa normal bir zeminde, normal bir yerde bir yemek verilip özellikle öncelikle fakirlerin çağrılması, sonra diğer eş dostun çağrılması daha önemli bir husus olarak görülüyor. Çünkü gönüller yapılır, dualar alınır. O dualar da hayatın temelini oluşturur. Sağlam bir temel üzerine hayat kurmaya vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete gitmeye büyük önem verirdi. Muhtelif hadislerinde biriniz davete çağrılınca hemen gitsin buyurmuştur. Yukarıda zikredilen hadislerin geçtiği yerlere bakıldığında bu konuda pek çok hadis görülür. Müslim'in nikah 110 bölümü, düğünle ilgili davetler daha çok. Buhari nikah 72. babı. Buralarda bu hadislerin önünde arkasında pek çok hadisler var konuyla ilgili. Düğün yemeğine pek önem veren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her evlendiğinde mutlaka düğün yemeği vermiş. Ashabına da bir koyun kesmek suretiyle de olsa düğün yemeği vermeye teşvik etmiştir. Evlim velev bir şeytin. Velime yemeği ver. Velime düğün yemeği demek. Bir koyunlu da olsa. Düğün yemeklerine mutlaka gidilmesini tavsiye etmekle kalmayan Resul-i Ekrem Efendimiz hiçbir özrü bulunmayan, sırf canı istemediği için bu yemeğe katılmayan kimselerin Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş sayılacaklarını ifade etmiştir. Maksat burada tabii ki yemek değil, bir düğüne şahitlik etmek, bir nikaha şahitlik etmek, şahit olmak. Yarın bir problem çıktığında o insanlar, birisi herhangi bir zulme meyletmek istediğinde, inkar etmek istediğinde mesela evli olduğunu, nikahını, diyecek ki ya bu kadar insan gelmişti, onlara karşı ben bunu nasıl inkar edebilirim diye bu günahtan, bu zulümden korunmuş olacak. Demek ki müminlerin düğün yemeği vermelerini ve bu yemeğe mutlaka katılmalarını arzu eden sadece Peygamber Efendimiz değil, bunu Allah Teala da istemektedir. Mesele bu kadar önemli olduğu için Resul-i Ekrem Efendimiz oruçlu olanların bile davete katılmalarını, yemeseler bile dua edip dönmelerini istemiştir. Yani nafile oruçsa bozabilir, sonra kaza edebilir. Ama onu yapmak istemiyorsa yemez, davete katılır, dua eder. Davete gidilmesi için bu kadar önemlidir? Bunun en kestirme cevabı şudur. Allah Teala kullarının bir araya gelmesini, birbiriyle kaynaşmasını dilemektedir. Namazların, bayramların en büyük beraberlik olan haccın hikmeti budur. İnanan gönüller bir araya gelince, cemaat ruhu gelişince, müminler birbiriyle kaynaşınca ve böylece birlik ve beraberlik ideali gerçekleşince işte o zaman Müslümanlar en üstün olacaklardır. Zira en üstün olmaya layık onlardır. Müslümanların her vesileyle içtimai faaliyetlerle, sosyal faaliyetlerle bir araya gelmesini, birbirlerini sevmelerini, birbirlerine destek olmalarını, ikram etmelerini istiyor Cenab-ı Hak. İbadetlerde de öyle. Cemaatle namazda, haçta, umrede, ibadetlerin de kurbanın, bayramların hepsinin böyle bir cemaatle yapılmasını arzu ediyor Efendimiz. İbadetlerin dışında da bu tür davetlerdir, ziyaretlerdir, ikramlardır. Bu vesilelerle insanların birbirlerine kaynaşmalarını istiyor Rabbimiz. Düğünler, düğün yapan kimselerin en fazla sevindiği günlerdir. Müminler birbirlerinin acılarına ortak oldukları gibi sevinçlerine de ortak olmalıdırlar. Yani taziye de çok faziletlidir. Cenazesi olan kimseyi taziyede bulunmak, o da çok faziletli olduğu gibi düğün olanın düğün davetine katılmak da faziletlidir. Sevinç ve kederlerin birlikte paylaşılması sevinci artırır, kederi azaltır. Netice itibariyle müminlerin birbirlerine gösterdikleri bu ilgi onları daha fazla kaynaştırır. İnsanların kaynaşmasını sağlayan davetler bu özelliklerini kaybedince güzelliklerini de kaybederler. Düğün yemeklerine hatırlı insanlar, varlıklı kimseler davet edilip fakirler çağrılmayınca gönül koymalar, incinip kırılmalar, hatta ikilik ve gruplaşmalar başlar. Neticede istenen ve özlenen birlik ve beraberlik kaybolur. Burada hatırlatılması gereken bir husus da şudur. Günümüzde yapılan bazı düğünler İslami örf ve geleneklerimize uymamaktadır. Haram içkilerin içildiği, insanların gayrimeşru şekilde eğlendiği bir düğüne gitmemek ve gerektiğine neden gidilmediğini söylemek gerekir. Bizi davet eden kimsenin geleneklerimize uymayan düğününe katılmadık diye biz ezileceğimize yaptığı yanlışı düşünerek o üzülsün. Hadisten öğrendiklerimiz, yemek davetlerine özellikle de düğün yemeği davetlerine katılmak gerekir. İki meşru mazereti olmayan düğün yemeğine gitmeyen kimse Allah'ın ve Resulünün tavsiyesine uymamış olur. Üç davetlere sadece varlıklı ve hatırlı kimseler çağrılıp fakirleri çağırmamak dinimizin uygun görmediği bir davranıştır. Fakir ve yoksullar her zaman korunup gözetilmelidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men a'le cariyeteyni hatta tebluğa ca'e yevmel kıyameti ene ve huve kehateyn ve damme asabi'ahu. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet günü o kimse ile ben şöyle yan yana bulunacağız buyurdu ve orta parmaklarını bitiştirdi. Efendimiz bu şekilde yakınlığını bildiriyor. Çocuk insana Allah'ın bir emanetidir. Onları himaye edip büyütmek yetişkinlerin vazifesidir. Çocukları hayata hazırlamak yıllarca devam eden bir sabrı gerekli kılar. Kızları büyütüp yetiştirmek daha fazla bir dikkat ve itina ister. Çocuğu himaye edip yetiştirmek iki şekilde olur. Biri maddi ihtiyaçlarını temin etmek, diğeri onu manevi bakımdan besleyip iyi bir terbiye almasını sağlamaktır. Kız çocuklarının himayesi onların dürüst ve namuslu bir kişiyle bir yuva kurmasını sağlayıncaya kadar devam eder. Hatta Resulullah Efendimizin işaret buyurduğuna göre bu himaye daha sonraları da devam eder. Merhamet Pınarı Efendimiz şöyle buyururlar. Her kim üç kız çocuğunu himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve iyiliklerini devam ettirirse. Diğer rivayette bu ilave var. Yani kız çocuklarını büyütür, evlendirir ve onlara olan lütuf ve iyiliklerini devam ettirirse. Çünkü evlendikten sonra da ihtiyaçları olabilir, geçimsizlikler olur, huzursuzluklar olur. Onlara destek olmak, yardımcı olmak, problemlerini çözmek. Bu iyilikler devam ettirilirse o kimse cennetliktir buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetiştirilmesi tavsiye buyurulan kız çocukları insanın kendi çocuğu olabileceği gibi kız kardeşleri, sonradan evlendiği eşinin çocukları, hatta başkalarının himayeye muhtaç çocukları olabilir. Bu konuda yakınlık veya uzaklık önemli değildir. Resul-i Ekrem Efendimizin kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız buyurduğu malumdur. Efendimiz diğer bir hadis-i şerifte de yetimle ilgili böyle buyurmuş. Burada da ise kız çocuklarla ilgili Efendimiz onlara bakmak, bakanların Efendimiz'e yakın olacağını bildirmiş. Hadisten öğrendiklerimiz: bir kız çocuklarını yetiştirip hayata hazırlamak Allah'ı ve Resulullah'ı memnun eden bir davranıştır. İki, kızlarının İslam esaslarına göre büyütülmesini ve eğitilmesini sağlayan anne babalar ahirette Resul-i Ekrem Efendimiz'e komşu olacaklardır. Ne mutlu onlara. Yani her insana yapılan hizmet çok önemlidir. Ama bazı insanlara daha farklı hizmetler, ihtimamlar göstermek gerekiyor. İşte dullara, yoksullara ayrı ihtimam gerekiyor. Yetimlere ayrı ihtimam gerekiyor. Kız çocuklarına ayrı bir ihtimam gerekiyor. Bunların her birisini Allah'a güzel kul olarak yetiştirmek insan için olabilecek en güzel sadaka-i cariyedir. Cenab-ı Hak bizlere bunları nasip etsin inşallah. Kıymetli dinleyenler, burada programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.